Sayfa 290. Aslında biraz şaşırmıştım. Büyük bir kavga, duymak istemediğim sözler, çirkinlikler olmadığı için sevinmiştim. Ama yine de anlayamadığım bir şey vardı. Turgut'un bütün bu söylediklerini böylesine sakin karşılaması bana garip geliyordu. Bu yaptıklarımın bir koca için kabul edilemeyecek şeyler olması bir yana, aynı zamanda onun hayatını tümüyle değiştirecek olması çok acıydı. O gece çok ağladım. Yalnızca her şeyi açıkça söyleyerek, günah çıkartarak insanın vicdanını rahatlatması o kadar kolay değilmiş. İşte aylardır kurduğum, yapmaya çalıştığım şeyi yapmıştım ama yine de üzgündüm. Üstelik onun böylesine çaresizce olanları kabullenmesi beni iyice yaralamıştı. Nedense o ana kadar daha çok kendimi düşünmüş, onun hayatıyla, onun duygularıyla pek ilgilenmemiştim. Sanki beni onunla ilgili üzen tek şey, onu aldatmak, hak etmediği bir biçimde arkasından iş çevirmekti. Oysa şimdi asıl bu yaptığımla onun hayatını alt üst ettiğimi yeni fark ediyordum. Hatta belki de bütün bunların söylenmemesini, gizli kalmasını, hiç duymamış olmayı isterdi. Ama söylenmişti ve artık bir şey yapmak zorundaydı. Belki de aklına gelen, kuşkulandığı ve başından beri biliyordum dediği şeyleri görmezden gelmek, belki geçici bir macera olarak almak, nasıl olsa biteceğini düşünmek onun için daha kolaydı. Belki de hepimiz için böyledir. Geceyi yorgun baş ağrısıyla ikide bir uyandığım karmaşık rüyalarla geçirdim. Sabah uyandığımda Turgut gitmişti. Ama başucumdaki komodinin üzerinde bana yazdığı bir mektup vardı. Yatağın içinde oturdum. Gözlerim hala tam açılmamış, hala yarı uyanık ikiye katlanmış kağıdı açıp okumaya başladım. Sevgili kızım diye başlıyordu. Bana böyle kızım diye seslenmesi garip geldi ama daha önce ondan mektup almadığım için başka zaman olsa ne yazacağını da bilemedim. Keşke hayatta herkes ne istediğini yapabilse ve mutluluk böyle seçilebilecek bir şey olsaydı. Beni belki duygulara uzak, yalnızca kurallarla yaşayan soğuk bir adam olarak görüyorsun. Belki de haklısın. Seninle evlendiğimiz günden beri hep kendi hayalimdeki yuvayı kurmaya çalıştım. Bir erkeğin görevi bu değil midir? Ben bütün görevlerimi harfiyen yerine getirdim. Ama bir şeyi unuttum. Senin gibi güzel, akıllı, parlak bir genç kızın hayalinin gerçekte ne olduğunu hiç sormadım. Çünkü takdir edersin ki böyle bir anlamda görücü usulüyle evlenmeyi kabul ettiğin için senin de sakin, mutlu bir yuva istediğini sandım. Senin küçük bir kız olduğunu, zaman içinde büyüyüp değişeceğini, hayattan farklı şeyler isteyebileceğini düşünemedim. Evet, sana kızgınım. Benim hayalimi kırdın. Ama bir yandan da düşünüyorum, ben de seninkini kırmışım. Öyle olmasaydı kimse seni baştan çıkartamazdı. Seni her zaman bir aşık, bir sevgiliden çok çocuğum gibi gördüm. Şimdi de senin uzun zamandır unuttuğumuz şirinliklerini, çocuksu hallerini bir daha göremeyeceğimi düşünüp içime bir bıçak saplanıyor. Burada bir an benim de içime bir bıçak saplandı. Bunca yılı bir çırpıda bırakıp gitmek ne olursa olsun çok acı değil mi? Yeniden ağlamaya başlamamak için kalktım. Soğuk suyun altına girip bir süre öylece durdum. Sular üstümden akarken kendi kendime, şimdi mektubu okuyacaksın ve artık kendini üzmeyeceksin. Bir karar verdin. İyi ya da kötü. En azından bunu başardın. Şimdi artık üzülmenin, ağlamanın kimseye faydası yok. Bundan sonra olacakları şimdiden düşünme diyordum. Dışarı çıktım, üstümü giydim. Aşağı inip kendime sert bir kahve yaptım. Başım çatlayacak gibi ağrıyordu. Bir ilaç aldım. Radyoyu açtım. Koltuğa oturup kaldığım yerden okumaya başladım. Dün akşam bana söylediklerinden sonra yapacak fazla bir şey kalmadığını düşünüyorum. Ama bütün gece düşündüm. Seni böyle sonu olmayacak bir maceraya bırakmamın doğru olmadığına karar verdim. Bir şeyi yapmak istediğinde seni kimsenin durduramayacağını iyi biliyorum. Ama senden boşanmayacağım. En azından bu çılgınlığın belki de geçici bir bunalım olduğunu, doğruyu görmen için bir süre geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada yeniden şaşırdım. Aklından neler geçiyordu? Demek hala gözlerimin körleştiğini, aptalca bir tutkunun peşinden sürüklendiğimi sanıyordu. Hızla geri kalan bölümü de okudum. Bundan sonrası biraz da sana bağlı. Ben yaraların kapanabileceğini sanıyorum. Açık söylemek gerekirse kendim için de bir şeyden emin değilim. Ama bir zaman ayrı kalsak daha iyi olur. hayat çizgisini değiştiren kararları böyle ani ve karışık zamanlarda vermemek daha doğrudur. Başkalarını bu yaşananlara ortak eder misin, etmez misin bilemem. Ama benim için hepsi ikimizin arasında kalacaktır. Bana büyük bir sevgi duymasan da bir parça saygın varsa, bu söylediklerimi anlayabileceğini umut ediyorum. Ev senindir, istediğin gibi kalabilirsin. Ben birkaç gün burada olmayacağım. Her zaman yalnızca senin iyiliğini düşündüğüme hiç şüphen olmasın. Bu mektup beni hiç sanmadığım bir biçimde etkiledi. Kendimden utandım. Yanı başımdaki insanı hiç tanıyamadığımı düşündüm. Kuşkuya kapıldım. Eğer onu bile hiç anlayamamışsam, acaba Fuat'la ilgili duygularım gerçek miydi? Yoksa yalnızca bir rezalet çıkmaması, düzenin bozulmaması için mi böyle davranıyordu? Hayır, sanmıyorum. Gerçekten de benim için en iyisini düşündüğünü ve sözlerinde samimi olduğunu, bütün acısına, bütün öfkesine rağmen yalnız benim yüzümü görebilmek için her şeyi kabullendiğini şimdi çok iyi biliyorum. Ama o anda emin değildim. Kuşkular, gelgitler, çelişkiler içinde kıvranıyordum. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Üstelik boşanmayacağını söylemesi beni korkutmuştu. Sanki bir anda her şey bitip çözülecek ve ondan sonra ne olacaksa olacak sanıyordum ama işte o kadar kolay değildi. Uzun uzun düşündüm. Kendimi toplamaya çalıştım. Fuat'ı aklımdan çıkartıp yalnızca kendimle ilgili düşünmeye çalıştım. Zaten onun, her zamanki gibi, hiçbir şeyden haberi yoktu. Şimdi önüme bir önceki günden farklı bir durum çıkmıştı. Bu mektup bana açıkça, git düşün, bu sonu gelmeyecek ilişkini bitir. Geri gelmek istersen kapım açık, yeniden başlayalım diyordu. Kahvemi bitirip yeniden yukarı çıktım. Üstümü değiştim, aynanın karşısına oturdum. Aslında yaptığım her şeyi öylesine yapıyordum. Ne giysilere ne eşyaya bakmak bile istemiyordum artık. Bittiğini, bir daha buraya dönmeyeceğimi düşünmek beni yaralayacaktı. Bundan kaçmaya çalışıyordum. Belki de pek az insana, sonsuza dek değişmiş, elinde olmayan bir yanlışla parçalanmış hayatına geri dönebilmesi için böyle bir şans verilir. Değil mi? Gerçekten de o günlerde kimsenin bir şey bilmediği, henüz hayalden gerçeğe dönüştüğü bile belli olmayan bu ilişkiyi bitirmek ve kaldığım yerden devam etmek bütün olanlara rağmen mümkün görünüyordu. Üstelik işte onu anlatmıştım ve kendimi en azından temiz hissediyordum. Ama farkında olmadığım şey, bütün bunları açıkça anlatmakla kafamın içindeki karmaşayı düzeltmemin mümkün olmadığıydı. Çünkü aslında benim için önemli olan Turgut'un ne düşündüğü ya da bu ilişkinin ortaya çıkıp bize zarar vermesi değildi. Ben ne yapacağımı bilmediğim için böyle bir garip ruh hali içindeydim. Bana, git onunla ne istiyorsan yaşa. Ve sonunda anılarındaki bir macerayla buraya geri dön. Ben yine de sana bu güvenli evi hazır tutarım dese ne fark edecekti? Sanki ayağımın altında sürekli kayan bir yerde yürümeye çalışıyordum. Tutunmaya çalıştığım ne varsa bir hayal gibi itip gidiyordu. O zaman birden Fuat'a da kızdığımı fark ettim. O güne kadar bunu hiç düşünmemiş, onun yaptıklarında en küçük bir kusur görmemiş, her şeyi olduğu gibi kabullenmiştim. Ama şimdi birdenbire onun neden bir şey söylemediğini, neden bize ne olacağıyla ilgilenmediğini, yalnızca baş başa geçirilen kaçamak saatlerle sınırlı kalan bu maceradan belki de sıkılmaya başladığını düşünüyordum. Son karşılaşmamızda hiç de öyle eskisi gibi ısrarcı değildi. Bana göre eşsiz geçen öğleden sonrayı sanki unutmuş, o günden sonra ortadan kaybolmuştu. Son görüşmemizde, belki biraz benim yüzümden, pek sıcak geçmemişti. Kendi kendime bir yandan bunları düşünüp bir yandan da böyle şeyleri aklıma bile getirmemeliyim diyordum. Çünkü hala çaresizce hayatta aslında bir karşılığı olmayan o hayali yaşatmaya çalışıyordum ben. Ama elbette yalnızca o hayali yanınızda taşımakla yetinemezsiniz. Aşağı indim, yukarı çıktım, yeniden indim, yeniden çıktım. Böyle uzun bir süre kafamdakilerle uğraşarak evin içinde dolaşıp durdum. Bütün eşyalarımı toplayacak takatim yoktu. Bir bavul hazırladım. Turgut birkaç günlüğüne bir toplantıya gitmişti. Ben de bulduğum ilk uçakla yeniden İstanbul'a döndüm. Taksi şoförü bavulu arabaya koyarken dönüp eve yeniden bakmadım bile. Dişlerimi sıktım ve alana giden yol boyunca belki de son göz görüyormuş gibi kente bakıp şoförün gevezeliklerini dinledim. İstanbul'a geldiğim zaman derin bir nefes aldım. Elbette üzülecektim ama zamanla unutacaktım. Yapmam gerekeni yapmıştım. Artık dönüp arkama bakmayacaktım. Fuat seçimlerle uğraşıyordu. Döndüğüm zaman seçimleri kazandıklarını öğrendim. Ama kendi arkadaşlarıyla bile arası açıktı. Onu görevinden almışlar, yeniden büyükelçi olarak yurt dışına yollamak istiyorlardı. Bunları gazetelerden okuyordum. Bir zaman hiç konuşamadık. Ben aramıyordum, o da belli ki kendi derdine düşmüştü. Aslında ben olanlardan memnundum. Bu sayede artık politikadan kurtulacağını düşünüp seviniyordum. Ama nasıl olduysa bu anlaşılmaz hırsın onu da esir aldığını fark etmemiştim. Artık kış gelmişti. Ben ne yapacağımı bilmez bir halde öylesine günler geçiriyordum. Turgut bir zaman inat etti. Hatta kalkıp İstanbul'a geldi. Annemlerle konuşup onları ikna etmeyi düşünüyordu. Ama sonra bunların hepsinin boşuna olduğunu anladı. Biraz tatsız bir konuşmanın ardından, "Sonunda pişman olacaksın ama çok geç olacak. Benim artık yapacağım bir şey kalmadı." deyip gitti. Şimdi o gün onun bıkkın, bezgin, gözlerime bakmadan iki eliyle ellerimi tutup ayrılışı geldi gözümün önünden. Omuzları düşmüş gibiydi. Arkasından bakmak istememiştim. Kim bilir belki de öyle omuzları düşmüş yürümesine dayanamayıp çağırırım diye mi? Birkaç yıl sonra beni aradı ama görüşmedik. Çok yıllar sonra İstanbul'da bir otelin çay salonunda gördüm onu. Yanında şişmanca bir kadın vardı. Gözlük takmış, saçları dökülmüştü. Beni eşiyle tanıştırdı. Gözlerime uzun uzun baktı. Bu sefer de ben gözlerimi kaçırdım. Ankara'daydılar. İki oğlu olmuştu. Onlardan birinin mezuniyeti için İstanbul'a gelmişlerdi. O gün o gittikten sonra üzülsem de bir an için rahatladım. En azından artık resmen boşanmamış olsam da bu işin bittiğine seviniyordum. Leylak büyümüş, kimseye yüz vermeyen havalı bir hanım evin kraliçesi gibi ortalıkta dolaşıyordu. Farkına varmadan aylar geçmiş ve ben bunca zamandır her şeyi ertelemenin verdiği sıkıntıyla biraz zayıflamış, iyice durgunlaşmış, sessiz, keyifsiz bir kız olup çıkmıştım. Nihat beni gezdiriyor, akşamları sürekli bir yerlere götürüyor, eve kapanmamam için uğraşıyordu. Yine bir akşam herhalde Melek Sineması'nda Harp ve Sulh filmine gitmiştik. Filmden çıkıp gelince işimde ne zamandan sonra yine o heyecanı duydum. Belki de yaklaşan bahar beni uzun kış uykusundan kaldırıyordu. Sabah uyanır uyanmaz bana verdiği numaradan onu aradım. Telefonu açtı. Sesimi duyunca heyecanlandı ama yanında birileri vardı. "Neredesin?" dedi. "İstanbul'dayım." dedim. "Burası biraz karışık." dedi. "Ne zaman konuşabiliriz?" "Bilmiyorum." dedim. "Burası da biraz karışık." Bir sessizlik oldu. Her zamanki gibi değildi sesim. "Sen iyi misin?" diye sordu. "İyiyim." dedim. "Bir terslik yok değil mi?" dedi. Sanki bunca zamandır konuşmamış olmamız bir terslik değilmiş gibi. "Sana bir şey sormak istiyorum." dedim birden. Aslında bunu düşünmemiştim. O anda aklıma gelmişti. Şimdi bana pek zavallıca geliyor ama sordum işte. "Bana aşık mısın?" Bir an durdu. "O ne biçim soru böyle?" dedi. "Yanlış cevap. Ne sanıyorsunuz? Bu oyunda bu sorunun tek bir cevabı vardır ve eğer bir erkek o cevabı vermiyorsa yanar. Oyun bozulur." "Öylesine sordum." dedim. "Sonra konuşuruz. Herhalde işlerim var. Hoşça kal." Telefonu kapattım. Birdenbire her şey üstüme üstüme gelmeye başladı. Biraz daha dursam delirecektim sanki. Çıktım, sokaklarda yürüdüm. Böyle olmayacaktı. Annemleri üzmemek, birilerine bir şey duyurmamak, Turgut'un adını kirletmemek, Fuat'ın konumunu düşünmek, hep tek başıma, hep kendi kendime, hep kafamın içinde düşünmek, düşünmek, düşünmek, bütün bunlara daha fazla dayanamayacaktım. İçimden deli gibi bağırmak, çığlık atmak geliyordu, zor tutuyordum. Belki de bir yerlere gitmeye, biraz tek başıma kalmaya ihtiyacım vardı. Ama nereye? Birden karar verdim. Anneme bir arkadaşımın beni davet ettiğini söyleyip küçük bir bavul hazırladım. Nihat'a içimden geçenleri anlattım, biletimi ayarladı. Nereden aklıma geldiyse Paris'e yola çıktım. Aklımda hiçbir şey yoktu. Tek düşündüğüm uzaklaşmak, beni kimsenin tanımadığı bir yere gitmek, bütün bu geçen zamandan, düşüncelerden, kendimden kurtulup biraz yalnız kalmaktı. Paris'te tek bildiğim otel, Fuat'ın bir keresinde uzun uzun anlattığı, her girişimde mutlaka oraya gittiğini söylediği küçük, sokak içinde üç katlı, büyük pencereleri, yeşil panjurları olan bir yerdi. Doğruca oraya gittim. Pırıl pırıl bir hava vardı. İnsanlar sokaklarda, kafelerde sanki bayram kutluyormuş gibi neşeli bir hava içindeydi. Dediklerine göre burada bahar hiç böyle erken gelmez. Hava kolay kolay böyle güzel olmazdı. Beni şehre getiren taksi şoförü şansınıza diyordu. Burada uzunca bir süre kalmaya karar verdim. Belki de yalnızca bir turist gibi tek başıma gezip tozmak, müzeleri görmek, tiyatroları gitmek iyi gelecekti bana. Bavulumu yerleştirdikten sonra Fuat'ın beni evden arayabileceği geldi aklıma. Telefonu kapatmamdaki garipliği anlayıp boş kalır kalmaz aramaya başlayacak ve beni bulamayınca belki de bir saçmalık yapacaktı. Birdenbire artık bu ilişkiyi bitirmem gerektiğini düşündüm. Zaten artık her şey sanki benim dışımda biri tarafından yönlendirilmiş gibi kesin, ani, açık bir biçimde olup bitiyordu. Telefonu bağlattım. Sesimi duyunca heyecanlandı. "Ben de seni arıyordum," dedi. "Neler oluyor? Sende bir tuhaflık var." "Bir şey olduğu yok," dedim. "Biraz yalnız kalmaya karar verdim. Beni evden arama çünkü orada değilim. İstanbul'dan çok uzak bir yerdeyim." Sonra bir an durdum ve "Artık bu ilişkiyi bitirmenin zamanıdır," dedim. "Eğer bir ilişki denilebilirse tabii." "Neler söylüyorsun?" dedi. "Delirdin mi? Ne bitirmesi? Çabuk söyle, neredesin?" Kapı çaldı. Oda servisinden güler yüzlü, sevimli bir çocuk yiyecek bir şeyler getirdi. O girince sustum. Başka bir isteğim olup olmadığını sordu. Telefonda olduğumu görünce özür dileyerek tepsiyi masaya bırakıp çıktı. "Nerede olduğumu boş ver," dedim. "Bir yerlerdeyim işte. Uzun uzun düşündüm. Yapacak başka bir şey yok. Bizim bir sonumuz yok." Çocuğun konuşmasını duymuştu. "Sen Paris'tesin," dedi. "Çabuk bana nerede kaldığını söyle. Hemen oraya geleceğim." "Hayır, bir yere gelmeyeceksin," dedim. "Bir rüya hiç sonsuza dek sürer mi?" Bir an ne diyeceğini bilemezmiş gibi sustu. "Daha önce aradığın zaman seninle konuşamadım. Burası doluydu," dedi. "Ama bana sorduğun sorunun cevabını hemen söylemek istiyorum. Evet, sana aşığım. Hem de deli gibi. Dur, sakın kapatma. Benim de iki çift sözüm var, onu dinle." Sustum. "En baştan sana söyledim. Senin için ne istersen yaparım, her şeyi göze alırım," dedim, dinlemedin. "Senin hayatını bozmamak için ben de sesimi çıkartmadım. Ne düşündüğünü, ne hissettiğini bile bilmiyorum. Sen bana hiçbir şey söylemedin ki. Varsa yoksa ben anlatıyorum." Aslında doğru söylüyordu. Ben ona "seni seviyorum" bile dememiştim. Sanki bu öylesine doğal, öylesine gerçek, öylesine belli bir şeydi ki bunu söylemek bile saçma gelmişti belki bana. Kendi kendime şaşırdım. Aman Allah'ım, demek uğruna kendimi bile kaybettiğim adam onu ne kadar çok sevdiğimi bilmiyor. Ona kendimi verişimdeki saflığı bile anlamış değil. "Bazı şeyleri söylemek mi lazım?" dedim. "Değilse sen neden böyle kuşku içindesin peki?" diye sordu. "Bilmiyorum," dedim. "Gerçekten de bilmiyorum. Var mısın, yok musun belli değil. Kaybolup giden bir hayal gibi. Bir görünüp bir yok oluyorsun. Ne düşündüğünü, ne yaptığını, ne hissettiğini anlayamıyorum." "Ne hissettiğimi anlamıyor musun?" dedi şaşkınlıkla. "Buna inanmam işte. Benim aklımı kaybettiğimi senden başka herkes fark etti. Bir sen mi anlayamadın?" "Sen bana kızmışsın. Söyle bakalım, niye kızdın?" "Evet, kızmıştım. Ama şimdi nasıl o öğleden sonranın ardından ortadan kaybolmasının ne korkunç bir şey olduğunu söyleyebilirdim ki?" "Olmayacak bir şeye kalkıştık. Böyle kaçamak saatler, böyle gizli şaklı işlerle nereye varılır ki? Ben hep üzülüyorum. Şimdi içimde her şey kırılmış gibi. Ne yapsam olmuyor," dedim. "Peki sen beni niye aramadın?" dedi. "Son karşılaşmamızda bana biraz zaman ver," deyip sonra da ortadan kaybolmadın mı? Bir an durdum. Gerçekten de böyle mi olmuştu? Fazla düşünmeme izin vermedi. "Bana nerede kaldığını söyle. Hemen geleyim, konuşalım. Ne istiyorsan cevabını veririm. Hayatımda görmek, konuşmak, gözlerine bakmak istediğim bir tek sen varsın," dedi. "Hayır," dedim, "söylemeyeceğim. Yalnız kalmak istiyorum. Kendi kendime düşünmek istiyorum." "Bana bir tek şey için söz ver," dedi. "Ne istersen yap, ne istersen düşün ama beni bırakma. İstediğin gibi olsun. Yılda bir saate bile razıyım. Ama ayrılık deme bana. Hayatında en küçük yer bile benim için dünyanın en güzel yeri. Bunu sakın unutma." O akşam kendimi sanki ilk kez evinden dışarıda kalan, gizlice beklenmedik bir şey yapmaya kalkışmış küçük bir kız çocuğu gibi hissediyordum. Evet, bir geceliğine başından büyük bir maceraya kalkışmış okullu kızlar gibi. Ama tuhaf olan şuydu ki, ne yapacağımı bilemiyordum. Bu kenti tanımıyordum. Burada oturan tanıdık bir iki uzak isim bulunurdu belki ama onlara ne anlatacaktım ki? Burada bir otel odasında oturup ağlayacak mıydım yoksa? Aynanın karşısında aptal aptal otururken birdenbire karar verdim. Hayır, bu gece benimdi. Belki de ilk kez hayatımda böyle tek başıma, kimsenin nerede olduğumu bilmediği bir anda, üstelik hayatımın en büyük kopuşlarından birindeydim. Ve bu küçük odada oturup ağlayacak değildim. Kendi kendime herkesi kaybetsem bile uzakta bir yerde küçük bir kedim var nasıl olsa diye güldüm. Şöyle bir düşünürsek şu an ne yapacağını bilemez halde bütün hayatı benim yüzümden dağılmış, yeniden toparlamanın yollarını arayacağını çok iyi bildiğim kocam, garip bir telefon konuşmasının ardından ne düşündüğümü anlamamış ve sanırım aslında kendisinin de ne yapacağını bilemeyen bir sevgilim. Hiç görmediğim uzak bir yerde, kim bilir ne zaman ölümsüz olabilmek için hayatlarını tabletlere yazdıran kralların peşinden toprağı eşeleyen bir arkadaşım, benim anlaşılmaz hallerim yüzünden şaşkına dönen annem, ne istersem yapan, bir şey sormayan ama artık kaygısı yüzünden okunan abim ve güzel kedim. İşte hayatım buydu. Sanki önümde toprak ikiye parçalanıyor, gitgide açılan bir uçurumun kenarında duruyordum. Ve bir an önce hangi tarafta kalacağıma karar vermem gerekiyor ama ben uçurumun giderek açılmasını izliyordum yalnızca. Evet, pek parlak bir durum sayılmazdı. Ama bir de öte yandan, biliyorum hoş değil ama hayatımdaki erkeklerin ikisi de ne olursa olsun benden vazgeçmek istemiyordu. Aklıma bu gelince aynanın karşısında bir an durup gülmeye başladım. Kaçıksın kızım sen, dedim kendi kendime. İşte tam da hayatımın o kırılma noktasında duruyordum ve ikisi de nerede olduğumu bilmiyordu. İlk kez böylesine tek başıma kalmışım hayatta ve tanımadığım bir kentte, bir otel odasında. Kim bilir ne zamandan kalma, varakları dökülmeye başlamış, sırları kenarlardan çözülmüş oval aynanın karşısında kendi kendime kahkahalar atıyordum. Hayır, bu gece oturup da hayatımla ne yapacağıma karar verecek değildim. Hem zaten ne zaman bir şeylere karar versem yüzüme gözüme bulaştırmamış mıydım? Parlak kırmızı rujumu sürdüm, saçlarımı topladım, uzun kirpiklerimi belirginleştirdim, eflatuna çalan bir far sürdüm. Sonra beyaz büyük noktalı lacivert elbisemi giydim. Beyazlı lacivertli ayakkabılarımı çantama aldım. Hayır, saçlarım güzeldi, şapka takmayacaktım. Tam kapıyı kapatırken aklıma geldi. Dönüp açık mavili eflatunlu ince şalımı aldım. Dışarı çıktığımda hava henüz kararmamıştı. Cadde boyunca sıralanmış kafeler tıklım tıklım doluydu. Oturacak yer bulamayanlar, gençler kaldırımlarda bekleşiyor, kimileri yerlere oturmuş sohbet ediyordu. O sıralar pek moda olan küçük motosikletlerin üzerinde oturup, gelene geçene laf atan, kendi aralarında eğlenenler, küçük tüylü köpekleriyle yürüyüşe çıkıp onların önünden geçerken gülümseyerek başlarını yukarıya kaldıran şık hanımlar, buruşuk giysileri ve dağınık halleriyle hemen ötekilerden ayrılan sanatçılar, mağazalardan paketlerle çıkıp, kendilerini bekleyen şoförün açtığı kapıdan arabalarına binenler, hasır sandalyelerine oturmuş gazetelerini okurken bir yandan da güneşin son demlerinden yararlanmaya çalışan yaşlılar, herkese birden yetişemeyeceklerini anlayıp boş vermiş, kendilerine yönelen ellere, seslenişlere, uzaktan şakalarla karşılık veren garsonlar, birkaç fotoğraf karesine bu unutulmaz tatili sığdırmaya çalışan turistler. Paris'te bir bahar akşamıydı. Hiç değilse bir geceliğine, hayatım boyunca ilk kez bütün sorumluluklarından, bütün bağlılıklarımdan, yapılması gerekenlerden, tanıyanlardan, soranlardan, bekleyenlerden, alışılmış görüntülerden uzaktaydım. Caddeyi gören bir lokantaya girip kendime beyaz şarap söyledim. Bir sigara yaktım. Gazeteyi alıp bu gece kentte başlıklı sütunları okudum. Şu yeni sarışın bombanın bir filmi başlamıştı. Bütün erkeklerin peşinden koştuğu güzel yıldız, Brigitte Bardot. Başlığının altında, ayağını renkli bir plaj topunun üstüne koymuş, mayolu bir resmi vardı. Karım bu filme gitmeme izin vermiyor, dedi yaşlı garson kadehimi doldururken. İnanabiliyor musunuz? Güldüm. Ama bu daha çocuk, dedim. Yoksa onu kıskanıyor mu? Ah, haklısın hanımefendi, dedi. Ben de öyle söyledim. Torunum ondan büyük ama gelin de bunu karıma anlatın. Maya giyen herkes ünlü oluyorsa bunda benim ne suçum var? Hayır, gidip de bu yeni çocuğun belli ki pek de iç acıcı olmayan filmini görmek istemiyordum. Buradan yürüyerek gidilebilecek bir yerde ünlü bir zenci saksafoncu çalacaktı. Tanımıyordum ama bana daha cazip geldi. Karısıyla küçük kızın filmi arasında anlamsız bir seçime zorlanmaktan suratı asılmış garsona, orada yer bulup bulamayacağımı sordum. Pek sanmam dedi, küçük bir yer, meraklısı da çoktur. Ama isterseniz telefon edip sizin için yer ayırtırım. Ben suyun içinde yüzen midyelerle uğraşırken onlar benim yerimi ayırtmıştı bile. Yemekten sonra sokaklarda dolaştım. Bir kafeye oturup kahvemi içtim. Yalnızlığın tadını çıkartır gibi yavaş, tembel, zaman öldürdüm. Yerin bir kat altındaki kulüp, küçük, karanlık, tıka basa dolu duman içinde bir yerdi. Sahnenin hemen yanında küçük yuvarlak bir masaya oturdum. Duvarlar kırmızı kadife perdelerle örtülmüştü. Yer yer duvarlara, perdelerin üzerinde eski çalgılar asılmıştı. Her yerde siyah beyaz, büyük çerçeveli, imzalı fotoğraflar vardı. Yerleri kaplayan koyu mavili kırmızılı halılar öylesine eskimişti ki neredeyse liflerinden kopup ayrılacak gibi görünüyordu. Küçük ahşap masaların üstündeki kırmızı büyük abajurların ve duvarlardaki apliklerin verdiği ışıkta kesif duman bir sis tabakası oluşturmuştu. Sayfa 307. Biraz sonra hiç tanımadığım ama oradakilerin çılgınca alkışlarından çok ünlü olduğu anlaşılan siyah takım elbiseli, şapkalı, iri yarı bir zenci gelip sahneye burnumun dibine oturdu. Ve eski püskü bir çantadan saksafonunu çıkarttı, çalmaya başladı. Önce neşeli bir kalipso, sonra gürültülü bir parça ve sizi hemen kuşatan, içinizde buruk sesler çıkartan güzel bir balat çaldı. Bugün ağlayacağım gibi bir adı vardı. O parçayı sonradan çok aradım ama ne garip bulamadım. Belki de hiçbir zaman plağı almadılar. O uzun, hüzünlü parçayı çalarken gözlerini ne zaman açsa bana bakıyormuş gibiydi. Sonra herkes onu ayakta alkışlarken ara verdiler. Sanki çok eskiden tanışıyormuşuz gibi gelip benim yanımda durdu. İyi akşamlar dedi. Şaşkınlıkla başımı kaldırıp yüzüne baktım. Bir sandalye uzattılar, oturdu. Burada tek başınıza ne yapıyorsunuz diye sordu. Tek başına gelen hanımların masasına oturmak da konserin bir parçası mı dedim. Kalın, dumanlı sesiyle güldü. Ara verince sahnede oturmak komik oluyor. Ben elimde saksafon yokken nasıl oturacağımı bile bilmem dedi. Hem baksanıza oturtacak başka yerde yok. Bir içki getirdiler, hemen dikip bitirdi, yenisini istedi. Evet, anlaşılan çok ünlüsünüz dedim. Adım Dexter dedi. Son şarkımı beğendiniz mi? Çok beğendim. Siz mi yazdınız? Henüz yazmadım dedi. Aslında bu gece çalacağımı ben de çocuklar da bilmiyorduk. Ben de bu gece burada olacağımı bilmiyordum dedim. Bana sorarsanız bu şarkıyı hemen yazın çünkü çok güzel. Merak etmeyin, çaldığım parçaları unutmam diye güldü. Sonra kalkarken sizin için çalmamı istediğiniz bir şey var mı diye sordu. Hayır dedim. O ünlü yakışıklı trompetçiden başka cazcı tanımıyorum. Birkaç şarkıdan başkasını da bilmiyorum. Sonra yeniden başladılar. İkinci parçasına başlamadan önce durdu. Şimdi nereden geldiğini bilmediğim genç bir hanım için eski bir şarkı çalmak istiyorum dedi. İşte o çaldığı şarkıyı sonradan buldum. Her elveda dediğimizde. O plaktan iki tane aldım. Bir Fuat'ın, biri de benim. Ne garip. O gel hiç tanımadığım ama bütün dünyanın tanıdığı bu iri yarı zenci sanki her şeyi bilirmiş gibi benim için bu şarkıyı çalmıştı. Her elveda dediğimizde biraz daha ölüyorum. Gece yarısını çoktan geçerken, onlar çalmaya devam ederken küçük bir kağıda ''Bay Dexter, ben de her elveda dediğimde bu şarkıyı hatırlayacağım. Sizi tanıdığıma sevindim. Kim bilir belki dünyanın başka bir yerinde başka bir zaman yeniden karşılaşırız.'' yazdım. Çıkarken garsonla ona yolladım. Kulağımda o şarkı, biraz ayaklarım yerden kesilmiş, gecenin serinliğinde ayılmaya çalışarak yürüye yürüye otele döndüm. Ve kendimi uzun zaman sonra ilk kez iyi hissederek yatağa attım. İşte bizim kendi küçük pencerelerimizin dışında hiç beklenmedik bambaşka bir hayat vardı. Tek başıma sabaha karşı ayakkabılarımı elime alıp çıplak ayaklarla bulvarlarda soğuk taşların üzerinde yürümüştüm. Bütün bunları ilk kez şimdi, yıllar sonra böylesine açıklıkla yerli yerine koyabiliyordum. Sanki evimde büyük temizlik yapar gibi. Atılacaklar var, ayıklanması gerekenler, birilerine verilecekler. Her nedense bir yerlerde unutulmuş, oysa görür görmez ne çok özlediğinizi anladığınız şeyler. Hadi tozunu alalım onların, yeniden baş köşeye koyalım. Siz ne kadar uğraşsanız da her şey birikir. Atılacaklar unutulur, dalgaların taşıyıp kıyıya vurduğu süprüntüler gibi hayatın ayrıntıları oraya buraya yığılır. İşte sanki burada o bahar temizliğini yapmak için sabah erkenden pencereyi açıyorum. Tüller uçuşuyor, dışarıdan çocukların bağırışları geliyor ve birdenbire kendimi orada ilk kez tek başıma, herkesten uzakta, kimsenin nerede olduğunu bilmediği, kimsenin beni tanımadığı bir kentte hayatımla ne yapacağıma karar vermeye çalıştığım o gecenin sabahında buluyorum. Karmakarışık, geç saatlere kadar müzikle, içkiyle biraz esrik, yapayalnız bir geceydi. Az sonra bana artık nasıl bir hayatım olacağını söyleyecekleri bir bekleme odasında oturur gibiydim. Ne istediğimi biliyor muydum? Aslında bana sorsanız o an tek istediğim hep burada, bu bekleme odasında kalmaktı belki de. İçeri girip bundan sonra neler olacağını öğrenmeden. Gece geç saatlerde tek tük sarhoşların, bağırarak birbirleriyle şakalaşarak yürüyen kızlı erkekli gençlerin arasından geçerek otele gelip kendimi yatağa attığımda biraz başım dönüyordu. Mutsuz muydum? Hayır. Korkuyor muydum? Hayır. Şimdi hatırlamaya çalışınca anlıyorum ki aslında kendimi sanki bu dünyadan uzaklaşmış, hafiflemiş gibi hissediyordum. Artık düşünmek istemiyordum. Hiç olmadığım kadar yorgundum. Yalnız bu yolculuğun, o günün, gecenin değil, uzun zamanların sanki içimden çıkmaya çalışan birini içimde tutmaya, hapsetmeye çalışarak geçen ayların verdiği bir yorgunluktu bu. Hani çok yorulduğunuz zaman yatarsınız da kendinizi uçuyormuş gibi hafif hissettiğiniz bir uykuya dalarsınız. Beni derin, huzurlu bir uykudan uyandıran, gece açık unuttuğum pencereden gelen güneş değil, belli belirsiz bir akordeon sesi oldu. Bir an şaşkınlıkla kulak kesildim. Hala yarı uykuda, nerede olduğumu çıkartmaya çalıştım. Evet, yalnızdım. Küçük bir otel odasındaydım ama bu şarkı, bu nasıl olabilirdi? Hayır, yanılmıyordum, o şarkı çalıyordu. Bizim şarkımız. Bir rüya değildi, gerçekti. Sanki bir peri sihirli değneğiyle bana bir işaret vermek istiyordu. Rüyamın içinde çalan o akordeon sesini hiç unutmadım. Hala kimi bahar sabahları sanki o sesi duyarmış gibi, sanki yine ben nerede olursam olayım dışarıda bir yerde, kapının önünde biri o şarkıyı çalıyormuş gibi uyanırım. Bir an oradan buraya, rüyanın ülkesinden gerçek dünyaya geçemem. İçimde bir çocuğun nedeni bilinmez bir heyecanla yataktan fırlaması gibi garip bir telaşla kalkarım. Bütün o eşsiz zamanın geçmişte kaldığını bilsem de çok kısa bir an uzak anılardaki otel odasında uyanan o genç kızla yer değiştiririm. Her keresinde bu inanılmaz yaşantı tüylerimi ürpertir. Tarifsiz bir mutlulukla olgun bir hüzün, yılları yalnızca birkaç dakikada geçip gelen, beraberinde geldiği yerin kokusunu, havasını, ışığını, duygusunu da getiren tatlı bir bahar esintisi gibi yer değiştirir. Ben geriye doğru o genç kıza dönüşürken, o mutluluk da bugüne doğru artık alışılmış bir hüzne dönüşür. Ve inanır mısınız, içimden bu inanılmaz gerçeğe isyan etmek geleceği yerde, bu olağanüstü duyguyu yitirmediğim, yeniden sanki gerçekmiş gibi yaşayabildiğim için sevinirim. Şaşkınlıkla uyanıyorum. Bir an kulak kesilip gerçekten bu sesi duyup duymadığımı, yoksa yalnızca rüyamda, beynimin içinde bir yerde mi çaldığını çıkartmaya çalışıyorum. Sonra fırlayıp pencereye gidiyorum. Tüller uçuşuyor. Eğilip bakıyorum. Otelin önünde, başında kırmızı pomponlu beresi, çizgili mavi gömleği, elinde küçük akordiyonuyla kör bir adam. Her şey silindi ve artık yalnız sen varsın şarkısını söylüyor. Beyaz tüylü büyük köpeği yanında, kaldırımda yatıyor. Önce anlamıyorum. Heyecanlanıyorum. Bunu yalnızca bir rastlantı sanıyorum. Ama ben henüz baharın o güzel kokusu ve ışığıyla süslenen rüyadan çıkamamışken kapı çalınıyor. Ellerinde küçük odayı neredeyse dolduracak kadar çok çiçekle, rengarenk güllerle, kepli, kırmızı üniformalı çocuklar giriyor. Tüllerin uçuştuğu, açık pencereden kentin sesleriyle, kokusuyla o şarkının girdiği, rüyamın çiçeklerle dolduğu o sabah, gerçekten de her şey siliniyor ve bir tek o kalıyor. İşte o andan sonra ne daha fazla düşünmek istiyorum, ne karar vermek, ne geri dönmek, ne de bir yere gitmek. Sanki olacakları artık bilirmiş gibi, bilmesem de bütün bir geleceği o gün kabullenmiş gibi her şeyi unutuyorum. Düşünmem gerekenler, sorumlu olduğum insanlar, doğrular, yanlışlar, kuşkular, çelişkiler, gelecek kaygısı, geçmişin bağları, hepsi bir anda uçup gidiyor. Orada, yıllar yıllar önce, her şey değişti belki. Kentler, insanlar, hayatlar, şarkılar bile. Ama işte o bahar sabahları hiç değişmedi. Belki de benim için sonsuza dek o sabahın mührüyle her bahar yeniden açılmak üzere kapandı. Bir bahar sabahı. Sözcüklere, düşüncelere, çekişmelere, akıl yürütmelere, sonuç çıkartmalara gerek kalmadan, içimde artık hiç kuşku kalmadan kendimi geleceğe bırakıyorum. O sabahı hep saklamak isterim. Uçuk yeşil çiçeklerle süslü beyaz porselen fincanda çay. Uçuşan tüller. Bütün sokağın nedenini bilmese de benimle paylaşmak zorunda kaldığı o şarkı. Soluk turuncu, mor, sarı, beyaz, kırmızı, pembe güller. Dünyanın neresine gidersen git peşinden geleceğim. Dağınık yatak. Oraya buraya savrulmuş giysiler. O güzel baharın sabah esintisi. Gülmek istiyorum. Ağlamak istiyorum. Burada kimsenin görmediği büyük ağır kanatlarımla böyle oturmakta zorluk çekiyorum. Ve sonunda telefon çalıyor. Beni yine buldun diyorum. Söylemiştim diyor. Sen şimdi burada nasıl bir büyü yarattığını bilmiyorsun diyorum. Bunu sana anlatmam imkansız. Büyülenen biri varsa o benim diyor. Seninle dans ettiğimiz o geceden beri. Sen hiç bilmiyorsun. Yalnız sesini duymak bile bütün dünyayı unutturuyor bana. O kadar çok çiçek var ki diyorum. Odanın içinde neredeyse kıpırdayamıyorum. Öyle güzeller ki. Onların kokusunu duyamayacaksın ama sana bir şey dinletmek istiyorum. Sonra telefonu pencereye tutuyorum şarkıyı duyması için. Sakın oradan bir yere ayrılma diyor. Zaten gitmek istediğim bir yer yok diyorum. İçimde yeniden anlatılması mümkün olmayan o duygu var. Ancak hissedilebilen ama anlatılamayan bir şey. Evet, o Fransız oğlanın yazdığı romandaki gibi, içimde bir çiçek büyüyormuş gibi. Ama bu mükemmel görüntü, bu eşsiz an, sonsuza dek içinde kalmayı istediğiniz bir oda, bu bakmaya kıyamadığınız kadar güzel resim dağılıp gitmeyecek mi? Ya o içimdeki o su çiçeği büyür, büyür ve beni kurtulması imkansız bir hastalığa sürüklerse? Hayır, bütün bunları düşünmek istemiyordum. Olacak her şeye hazır, öylesine cesur, hayatımı yeniden kazanmış, kimselerin bilmediği bir savaştan zaferle çıkmış gibi mutluydum. O gelinceye kadar yapılması gerekenler vardı. Annemi aradım. Merak etmemesini, bir arkadaşımın yanına geldiğimi, fazla konuşamayacağımı, sonra yeniden arayacağımı söyleyip hemen kapattım. Dolapları yerleştirdim, odayı topladım. Yeniden sokaklara çıktım. Önce bir köşeye oturmuş öğle yemeğini yiyen akordiyoncuya teşekkür ettim. Ona yarın sabahta aynı saatte gelmesi için para verdim. Sonra bu pek tanımadığım kenti gezdim. Nehir kıyısında resim yapanları izledim. Ünlü kuleye çıkıp kente tepeden bakarken biraz üşüdüm. Bulvar kahvelerinden birine oturup bir şeyler yedim. Paramın yetmeyeceğini bile bile vitrinlerini yeni modellerle süslemiş mağazalara girip çıktım. Giysileri deneyip aynada kendime bakmama izin veren, bana iyi davranan satıcılarla sohbet ettim. Ama sonunda biraz hovardalık yapıp en beğendiğim günlük elbiseyi ve ayakkabıları aldım. Şehir rehberini, dergileri, turistler için hazırlanmış kitapçıkları topladım. O geldiğinde birlikte gideceğimiz yerleri seçmeye, yalnız ikimize ait bir kitabın, bir fotoğraf albümünün içine nasıl dolduracağımı kurmaya başladım. Şanzelize'de kestane ağaçları çiçek açmıştı. İnanılmaz bir havaydı ve çocuklar gibi neredeyse sıçrayarak yürüyordum sokaklarda. Sonra kapı çalındı. Neredeyse tutamayacağım kadar hızlı atan kalbimi biraz olsun durdurabilmek için derin bir nefes aldım. Kırlaşmış saçları biraz uzamış, bembeyaz gömleğinin üstüne açık mavi bir süveter giymiş, Gözlerine yansıyor, gözlerinin rengini açıyor. Elinde küçük deri bir yol çantası öylece durdu kapıda. Sonra içeri girip çantayı yere attı. İki eliyle yüzümü tutup uzun uzun öptü beni. Yere, yumuşacık kırmızı küçük benekli lacivert halının üstüne oturduk. Burada sana bakayım biraz diyordu. Ben gözlerimi kaçırıyordum. Ne kadar güzelleşmişsin dedi. İnsan bu yüze ömrü oldukça bakar ve mutlu olur. Asıl sen beni unutmuşsun dedim. Saçlarımı yüzümü okşadı. Başımı omzuna yasladım. Orada bir süre öylece oturduk. Bana neler olduğunu anlatmayacak mısın dedi. Hayır anlatmayacağım dedim. Sen buradasın, yanımdasın. Başka bir şey duymak, konuşmak istemiyorum artık. Bilmem anlıyor muydu? Onu her gördüğümde ikimiz için hazırlanmış bu büyülü gerçekliğin kırılmasından, sıradanlaşmasından, hemen günlük hayata dönüvermesinden korkardım. Bence o her şeyi anlıyordu. Ama çoğu zaman komiklik yaparak, çocuksu bir alayla gülerek, hikayeler anlatarak, bir anda beni elimden tutup gerçeğe döndürecek şeyler söyleyerek kuşkuda bırakırdı. O büyünün içinde kaybolup gitmemden korktuğu için mi, kısacık anlarda yaşayabildiğimiz bu rüyadan bir gün uyandığımızda üzüleceğimizi düşündüğünden mi, bilmiyorum. Beni hep masum küçük bir kız gibi gördüğünün farkındaydım. Korkma derdim ona bazen. Ben her şeyi biliyorum ve o her şeye rağmen yine de kimsenin olamayacağı kadar mutluyum. O zaman bir an için dalar, gözlerinden belli belirsiz bir bulut geçer, söylenmesi gerekenleri ertelemek ister gibi sözü değiştirirdi. Hadi şimdi giyin dedi. Seni götürmek istediğim yerler var. Yarın da buradan gidiyoruz. Birkaç gün kayboluyorum. Kimse nerede olduğumu bilmiyor. Kimseye telefon bile etmem gerekmiyor. Bileğimin hemen üstünde kalan paçaları düğmeli katlı, dar lacivert bir pantolonla beyaz ipek bir gömlek giydim. Sırtıma bebek mavisi bir kazak aldım. Kırmızılı mavili bir fular taktım. Yeni aldığım topuksuz beyaz ayakkabıların üstünde sanki içimdeki uçarılığı gösterir gibi kelebek fiyonklar vardı. İlk kez onunla sahici aşıklar gibi el ele yürüdük sokaklarda. Güneşin batışını nehrin kıyısında öğrencilerin ayaklarını sallayıp oturdukları bir duvarın üstünde izledik. Ben manzaraya bakarken o beni seyrediyordu. Beyaz kedi gözü dedikleri güneş gözlüklerimi çıkarttı. Ben yanındayken bunları takma dedi. Sonra gömleğimin üstten açık kalmış bir düğmesini kendi eliyle ilikledi. Yıllarını geçirdiği kentin arka sokaklarında dolaştık sonra. Tıkış tepiş oturulan bir meyhanede yemek yedik. Çok uzaklardaki ülkesini, oradaki sevgilisini ne çok özlediğini anlatan acıklı şarkılar söyleyen yaşlı Kübalı bir gitaristi dinledik. Geç saatlerde canlanan serserilerin, sanatçıların, şairlerin, yıldızların geldiği barlara girip çıktık. Ona dokunmak, koluma girmiş yürürken bedenine iyice yaslanmak, karanlık, kalabalık, duman içindeki kulüplerde bir duvar kenarında öpüşenlerin arasına karışmak, gözlerime bakışındaki korkutucu isteği görmek, dans ederken kolların arasında kulağıma fısıldadıklarını duymak başımı döndürüyordu. Neler mi söylüyordu? Beni özlediğini, aylardır hayalimle yaşadığını, her yerimi öpmek, koklamak istediğini, üstümdekileri çıkartıp seyretmek istediğini, kucağına oturmamı istediğini. Böyle aklımı başımdan alacak bir sürü şey söylüyordu işte. Bir yandan utanıyordum. Kendi düşündüklerimi söylemiyordum. Bunca zaman aklıma gelenleri, hayallerimi yalnızca dinliyordum. Sonra bir kafede gece yarısı kalabalığın gürültüyle çalan bir Fransız şarkısının eşliğinde konyaklarımızı içerken yanımızda oturanlarla masalar öylesine iç içeydi ki birkaç dakika sonra onlarla dostluk kurmamak imkansızdı. Sohbete dalmışken kulağıma eğildi. Aslında ne istediğimi şimdi buldum dedi. Bir yandan yanımdaki kadının ilgisiz sorularına cevap vermeye çalışırken yüzüne baktım. Bu kez kulağıma fısıldamadı. Yüksek sesle Türkçe, seni yemek istiyorum dedi. Kıpkırmızı oldum. Bir an göz göze durduk. Anladım ki gülünecek bir şey söylemiyor. Çok garip bir anı. Biliyorum ama onca kışkırtıcı şeyden çok, nedense bu söz beni çılgına çevirdi. Sanki bana hala bir insanı istemenin, sevmenin en son noktası buymuş gibi gelir. Birini yemek istemek. Komik değil mi? Renkli güllerin içinde seviştiğimiz ve sabahın ilk ışıklarıyla uykuya daldığımız o gece, birinin böylesine bana yakın olabileceğini, yakın değil, benden bir parça, benimle bir bütün olabileceğini hiç düşünmediğimi, belki hayal bile edemediğimi anladım. Öyle anlar vardır ki bir başkasına, başkalarına anlatıldığı zaman birdenbire bütün sihrini kaybeder. Alelade hatta bayağı bir şeye dönüşüverir. Ben dokunmanın, bir başkasının tenindeki kokunun, dudaklarındaki şehvetin, kulağa gizlice fısıldanan sözlerin, erkek ve kadının kendi benliklerinden ayrılarak ikisinden farklı yeni bir ruh haline gelmesini onunla öğrendim. Bütün o aramızdaki şehvetin aynı zamanda nasıl masum, nasıl çocukça olduğunu anlatamam ki. Hatta belki de öyle olduğu için, böylesine saf, masum, çocukça olduğu için böyle bambaşka, böyle eşsiz bir şeydi. Belki de bütün bir hayatını bir arada geçiren insanların bile birbirlerine söyleyemeyeceği şeyleri biz orada çocukken saklandığınız yumuşak yorganların karanlığında anlaşılmaz bir yangının içinde birbirimize söylüyorduk. Başka bir yerde duysam, hatta bir kitapta görsem utanıp kızaracağım, belki adi, çirkin bulacağım bu sözler bizim için sanki yeni bir dilde yeni anlamlar taşırmış gibi başkaydı. İnsan hayatında sözcüklerden çok kullanılan ne var? Onun için sözcükler eskidir, yıpranmıştır, kirlidir. İçleri hep yüzyıllar boyu ortak anlamlar oluşturan şeylerle doldurulmuştur. Onları alıp yeniden sizinle bir başkası arasında yalnız ikinize ait çağrışımlarla dolu, yalnız ikisinin tam olarak ne anlama geldiğini bildiğiniz sözcüklere dönüştürmek neredeyse imkansızdır. İşte biz sanki iki çocuk bir dili yeniden öğreniyorduk. Bana öyle gelirdi ki büyüklerden kaçıp gizlenmiş iki çocuk gibi birbirimizi soyar, yalnız giysilerimi çıkartmakla kalmaz, tenlerimizi de soyar, bedenlerimizin içinde gizli bir yolculuğa çıkıp orada kimselerin bilmediği ama hep söyleyip durdukları, belki de hayatın özü, ruhu dedikleri şeyi arar, o maceranın heyecanı içinde böylesine kendimizden geçerdik. Neye benziyordu? Deli bir rüzgarın önünde yelkenliyle gitmeye mi? Önce korkuyla korunmaya, yön bulmaya, rüzgara direnmeye çalışıyorsun. Sonra bırakıyorsun seni alıp götürmesine. Hızla, gittikçe hızla, çılgınca bir hızla. Artık başka hiçbir şeyin önemi kalmayıp, geride yalnızca giderek rengi koyulaşan mavi bir denizin ve onunla birleşen gökyüzünün içinde uçarmış gibi gitmekten duyulan o tuhaf haz kalıncaya dek. Yoksa bahçenin içinde, çalılıkların arasında gizli bir geçit bulmuş küçük bir çocuğun heyecanına mı benziyor?